Ayrım 8.
Kafamı toplayamıyorum bir türlü. Kafamı ne zaman kaldırsam Mehmet'in gözleriyle karşılaşıyorum. Hep komik bir şeyler söyleyip dikkatini dağıtıyorum. Çok ama çok neşeliyim. Ve Özcan, çocuklar ben gidiyorum galiba gitmem gerek diyor. Neden gidiyorsun Kal? Daha bir şey yapmadık ki diyorum. Öyle bir elektrik var ki havada, Özcan gitmek zorunda kaldı. Mehmet, bu Özcan sana ne kadar aşık bilmiyorsun diyor. Yok deve. Evet. Sana herkes aşık. Faruk Bey'i bile serseme çevirdin sen. Elini enseme koyuyor. Bana çok ama çok yakın. Ağzı kulağımın üstünde bir şeyler fısıldıyor. Ensemi öpüyor. Boynumu okşuyor. Saçlarımı öpüyor. Ayaklarımı okşuyor. Öpüyor. Öpüşüyoruz. Avuçlarımı, kollarımı, dizlerimi, ensemi, saçımı, sırtımı, göğsümü, dudaklarımı. 1000 yıl sürüyor bunlar. Tam 1000 yıl. Ve 1000 yıl sonra beni soymaya başlıyor. Öpe koklaya, seve okşaya. 500 yılda bu sürüyor ve bana sarılıyor yavaşça. Önümde, arkamda, yanımda, ayaklarımın ucunda, saçlarımda 1000 yıl daha geçiyor. Sanki ben artık yaşamıyorum. Başka bir yerde, başka bir zamanda, daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yapıyorum. Hiç yaşamadığım bir olayı yaşıyorum. Ben daha önce hiç sevişmemişim. Yeri unuttum, zamanı unuttum ve o hala ve ben artık bayılmak üzereyken ve ben artık çığlıklar atmak üzereyken tam 2000 yıl sonra onu içimde hissediyorum. Ben ya ölüyüm ya yokum. Defalarca 5000 yıl boyunca sarsılıyorum. Bitmiyor. Ben defalarca dorukları yükselirken o aynı sakinlikte sürdürüyor. Ve en sonunda tam 10.000 yıl sonra bir çağlayan gibi o geliyor. Canım sevgilim. O mu diyor, ben mi diyorum. Annem hasta. Doktorlar sinir diyor. Ne tuhaf. Babamın ölümünden sonra annemin bir gün yüzü gülmedi. Eridikçe eriyor. Yaşamlarını bilmesem annem babama çılgın gibi aşıkmış meğer diyeceğim. Doktor doktor geziyoruz. Kardeşim turne için tiyatrocuyla gitmişti. Ona telefon edip çağırdım. Annemi büyük hastanenin büyük başhekimine götürdük. Hastaneye yatırdık. Akciğer, kalp, her şeyi inceledi ve büyük hastanenin büyük doktorları tarafından büyük büyük raporlar verildi. Hiçbir şeyi yokmuş. Kardeşimle birlikte deli gibi sevindik. Aklımıza neler neler gelmiyordu ki. İnsanın aklına hemen kötü şeyler geliyor. Annemi hastaneden çıkardık, evine bıraktım. İşe mi dönüyorsun hemen diye sordu. Evet, bugün çok yoğun bir gün. Bir şeyin yokmuş işte, sen dinlen, akşam uğrarım dedim. Arkamdan pek bir masum baktı sanki. Doktorlara göre biraz şımarıklık yapıyormuş. Yalnızlığa alışık değilmiş, sinirleri çok bozukmuş falan. Akşamları eve giderken onun sokağının önünden geçiyorum. Bakıyorum ışıkları yanıyor. Bazen uğrayamıyorum. Uğramak istiyorum ama saat çok geç. Gürkan evdedir şimdi. Yalnızlığı içime burkuyor. Ne yapıyordur şimdi, sıkılıyor mudur? Bir çocuk gibi korkak, yapayalnız, tek başına. Ama alışmalı, alışmalı diyorum. Herkes böyle demiyor mu, doktorlar bile. Kardeşim annemin iyi olduğunu öğrenince sevinç içinde kocasının yanına döndü. Annem biraz daha kendine geldi. İyi olduğunu öğrenmek işine yaradı herhalde, morali düzeldi. Cumartesi günü bana geldi. Bir de baktım mutfağa girmiş, bir şeyler yapıyor. Balık almış. Balıkları kızartıyor. Anne, ben balık kokusundan nefret ederim. Bu evde balık hiç pişmez diyorum. Suratımı asıp çıkıyorum mutfaktan. Annem birdenbire fenalaştı geçen gün. Bir eczaneden telefon ettiler. Sokakta düşmüş, başını yarmış. Sarmışlar, beni çağırdılar. Başında bantla melül melül oturuyordu eczanede. Beni çağırdığı için üzülmüş, suçlu kedi gibi oturduğu yere büzülmüş. Hep böyle düşüp duruyorum işte, sizi üzmemek için söylemiyorum diyor. Geceleri de uyuyamıyormuş, hayaller görüyormuş, her tarafı ağrılar içindeymiş. Ne olabilir acaba? Ne olabilir ki? Anneciğim, benim de her tarafım ağrılar içinde, bu çağımızın hastalığı diyorum. İnşallah öyledir diyor. Gürkan'ı arıyorum, üçümüz birlikte dışarıda yemek yiyoruz. Annemi bir ünlü doktora daha götürdüm. Sinir ucu iltihabı dedi. Hastaneye yatırsanız daha çabuk sonuç alırsınız dedi. Bir hastanenin nöroloji kliniğine yatırdık. O kadar zayıflamış, o kadar zayıflamış ki bir çocuk gibi hastanedeki yatağında geceliğinin içinde otururken fark ettim birden. Her akşam ona uğruyorum. Klinik şefi, annenin yaşam arzusu kalmamış. Ona güç vermelisin, onu hayata bağlayacak bir şeyler yapmalısın dedi. Annem artık yatağının içinde oturmuyor, hep yatıyor. Son gittiğimde gözlerini açıp bana bakmadı bile. Yanına çömeldim, saçlarını okşamaya başladım. Anneciğim, üçümüz ne zamandır doğru dürüst bir araya gelemedik. Kardeşimle karar verdik. Seni de alıp uzun bir yolculuğa çıkacağız. Deniz kenarına üçümüz. Bir ay falan kalırız oralarda. Hep beraber. İstersen bir tatil köyüne de gideriz. Sen eğlenceyi seversin. Hadi bir an önce iyileş. Kardeşim de seni tatile götüreceğiz. Onu yaşama bağlayacak bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Beni duymuyor gibi. Gözlerini açmadı bile. Ertesi gün gittiğimde klinik şefi, annenin karaciğerine bugüne kadar hiç bakmadılar mı? Neredeyse bir karış büyümüş dedi. Faruk Bey'i aradım. 3 tane profesör geldi tam bir saat içinde. Evet karaciğer, üzgünüz dediler. Ne demek üzgünüz, ne demek o? Bugüne dek yüzlerce doktor baktı anneme. Kimsenin aklına karaciğer gelmedi mi? Hep iyi diyen raporlarla taburcu ettiler hastanelerinden. O zaman karaciğeri yok muydu annemin? Ne demek üzgünüz? Ne demek bu? Doktor yine üzgünüz dedi. Yapacak bir şey yok. Karaciğere zaten bıçak değmez ve zaten iş işten geçmiş. Deli misiniz siz? Ne demek iş işten geçmiş? Biz onu aylardır doktor doktor dolaştırıyoruz. O zaman iş işten geçmemişti ama. Neden durmadan iyi diye bizi kandırdılar? Neden bizi yok yere sevindirdiler? Doktorun göğsünü yumrukluyormuşum. Klinik şefi beni içeri alıp bir iğne yaptı. Bir saat sonra Gürkan gelip aldı. Eve götürdü. İşler çok yoğun aksi gibi. Bir Allah'ın kulu çıkıp da 3-5 gün izin al, çok kötüsün, çok yorgunsun, çok üzgünsün demiyor. Bir saatliğine işe gidip kaçtım bugün. Annemin yanında oturacağım. Annem artık hiç konuşmuyor, öylece yatıyor. Sanki hepimize küsmüş gibi. Sürekli konuşuyorum onunla. Söyleyemediğim her şeyi söylemeye çalışıyorum. Bir ayağa kalksa, artık ömrümün sonuna kadar onunla birlikte oturacağım. Onunla birlikte kalacağım, onunla dost olacağım. Hemşire geldi. Elinde bir pamuk. Annenizin ojelerini çıkarmak ister misiniz dedi. Gözlerini gözlerimden kaçırarak. Bu bir şeyler demek. Bunun bir anlamı var. Dinle mi ne? Bir şeyle ilgisi var bunun. Gırtlağıma bir şey düğümlenmiş. Annem gözlerimdeki yaşları görmesin. Korkmasın diye gırtlağımdaki boğumu yutmaya çalışarak, sesimdeki hıçkırıkları yutarak annemin elindeki ojeleri silmeye başlıyorum. Anneciğim, ojelerin eskimiş artık. Uçları dökülmüş, çok çirkin duruyor. Çıkaralım da yeniden sürelim ha? Ne dersin? Çıkaralım da yeniden sürelim. Annem hiç duymuyor. Nefes alışı bile duyulmuyor sanki artık. Klinik şefi yanıma geliyor. Elini omzuma koyuyor. Güçlü ol diyor. Yağmurlar gibi yaş akıyor gözlerimden. Hiç durmadan, hiç bitmeden. Ne kadar uzun sürüyor, ne kadar yaş çıkıyor. Orada öylece annemin yanı başına çömelmiş, gıkımı bile çıkarmadan ağlıyorum. Neden seni evine bıraktığım gün işe döndüğümde yanında kalmadım ha? Neden? Neden gitme kızım kal demedin ha? Neden? Neden balık kızarttığın gün sana surat astım anne? Neden sana surat astım? Hadi kalk. Bir kalk bana gel balık pişirelim. Bundan sonra hiç ayrılmayalım birbirimizden. Annem artık hiç nefes alamıyor gibi. Yüzü bembeyaz. Arada bir hafifçe irkiliyor. Başucunda ayakta uyuyorum. Artık odaya ne bir hemşire giriyor ne de doktor. İyice karardı hava. Benim güzel annem, güzel yüzlü, güzel annem. Daha seninle doğru dürüst dost bile olamamıştık. Daha seninle doğru dürüst birbirimizi anlayamamıştık bile. Bir gözünü aç, bir kere aç. Sana söyleyeceğim çok şey var. Bir kere aç şu gözünü ne olur. Hala hıçkırırsam duyar da üzülür diye gıkımı çıkarmıyorum. Boğazımdaki yumru büyüdü, büyüdü, patlayacak. Klinik şefi geldi, kolumdan çekti. Hadi çıkalım buradan dedi. Gidiyor mu dedim, başını salladı. Sesim bir çocuk sesi gibi. Anne gitmesen, bir dakika gitmesen, beni dinlesen, bir şey söylesen. Anne, gitmeyeceksin. Bu kadar kısa süre içinde senin acını da taşıyamam. Beni düşün ve gitme. Anne ben bu acıyı taşıyamam, dayanamam artık. Annem derin bir nefes alıyor. Acı mı çekiyor? Saat gece yarısını geçmiş. Çocuk sesimle ağlıyorum. Hadi öl annem, öl hadi. Daha fazla acı çekme, hadi öl. Öl, ölebilirsin. Acı çekmene dayanamam. Öyle çok acı çektin ki, öyle acılar çektin ki sen. Daha fazla çekmene dayanamam. Hadi öl annem, hadi öl, öl. Beni boş ver, öl. Annem artık hiç kıpırdamıyor. Nefes de almıyor. Ona sarılıyorum. Yumuşacık saçlarını okşuyorum. Ömrüm boyunca hiç öpmediğim kadar öpüyorum çökmüş yanaklarından. Birilerinin beni çekip aldığını hissediyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Anneciğim, sen gittin gideli ne kadar yalnızım bir bilsen. Sen gittin gideli kimselere derdimi anlatamıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Başımı birinin omzuna koyup ağlamak istiyorum. Hiçbir omuz yok. Anneciğim çok yalnızım. Tek başınayım. Acılar içindeyim. Kimse anlamıyor. Kimse sormuyor. Her gece yatağımda ağlıyorum. Kimse fark etmiyor bile. Bana bir omuz versen. Sensizliğin, sensiz kalmanın salt yalnızlık olduğunu sen gidince mi anlayacaktım ben? Sana ne çok anlatacak şeyim varmış. Sana ne çok ağlayacak şeyim varmış. Keşke yarısını anlatsaydım. Keşke yarısını ağlasaydım. Ne bilirdim, nasıl bilebilirdim? Bu kadar erken, bu kadar çabuk bize küsüp gideceğini. Küsmedin değil mi? Balıkları pişirirken suratımı astığımda, seni evde yalnız bırakıp gittiğimde, her gece sana gelemediğimde küsmedin değil mi? Onun için gitmedin değil mi? Küsmedin. Çünkü her gece geliyorsun. Bir rüzgar gibi elini saçlarımın üzerinden geçirip yüzümü okşuyorsun. Hiç kıpırdamadan bekliyorum seni. Sen gelmeden uyuyamıyorum. Ağladığım geceler hep geliyorsun. Saçımı yüzümü yavaşça okşayıp ben uyuduktan sonra gidiyorsun. Eskiden öyle pek zamanımız olmuyordu değil mi birbirimizi okşamaya? Hep okşayamıyorduk birbirimizi. Şimdi geceleri hiç kıpırdamadan yatıyorum. Gözlerim alabildiğine açık, kulaklarım dikilmiş. Belki görebilirim, belki duyabilirim diye seni bekliyorum. Duyamıyorum, göremiyorum ama dokunduğunu anlıyorum. Bir rüzgar gibi geçiyor elin saçlarımdan ve yüzümden. Beni okşuyorsun. Kimse yeni kurulacak servisin müdürü ben olacakmışım. Kulaklarıma inanamıyorum. Faruk Bey bunu açıklarken kıpkırmızı kesiliyor. Sevinçten düşüp öleceğimi sanıyorum. Öyle bir servis ki bu, işi çok ağır, insanlarla ilişkilere çok, yolculuklar çok. Şermin ile Zerrin dahil şimdilik beni kutlayan olmadı. Teoman, Mehmet ve bir arkadaş. Özcan fena halde bozuk. Özel olarak gidip patronla konuşmuş. Bu servisin işinin çok ağır olduğunu, bir kadının yapamayacağını anlatmış. Sonunda Özcan beni kutlamaya geldi. Şermin ve Mehmet'le oturuyorduk. Seni kutlarım dedin. Kadın olmanın avantajlarını kullandın işte. Şık pık giyineceksin, erkeklere göz süzeceksin, bacaklarını açıp oturacaksın. Ve müşterileri kendine hayran edip iş bağlayacaksın ha? Özcan, sen benim ne zaman gözümü süzüp bacak açıp oturduğumu, adam tavladığımı gördün ha? Tavladın ki bu karar senin lehine çıktı. Bundan sonra bir sürüsünü tavlayacaksın. Senden bu isteniyor kızım. Neden bir erkek seçilmedi? Hadi erkeği bırak, neden yıllardır buranın kahrını çeken bir kadın, örneğin Şermin seçilmedi? Güzel ve kırıtkan bir kadın aradılar da ondan. Şermin'e bakıyorum bir şeyler söylesin diye. Gıkı çıkmıyor. Üstelik son sözlerden sonra kapıyı vurup odadan çıkıyor. Özcan'a hiç yanıt veremiyorum. Ben güzel miyim? Gerçekten güzel olduğum için seçilmiş olabilir miyim? Özcan üzülme. Sen de bir yere müdür olacaksın mutlaka. Faruk Bey seni çok sever bilirsin. Evet canım diyor. Ama seni sevdiği gibi sevmez. Kapıyı vurup çıkıyor. O kadar üzülüyorum, o kadar üzülüyorum ki Zerrin'e, Şermin'e, Özcan'a benimle birlikte mutlu olmadıklarından ötürü o kadar şaşırıyorum ki. Müdürlüğümü küçük bir paket yapıp üzerine kurdelalar takıp Özcan'a armağan etmeyi isterdim. Ben yine olabilirim nasıl olsa. Gürkan yine Avrupa'ya gitti. 10 gün kalacak. Evde vedalaştık. Birbirimizi yanaklarından öptük. Ona iyi yolculuklar diledim. Bir şeyler söylemek istiyorum ama bulamıyorum. Hemen evden çıkması gerek. Konuşsaydık diyorum. Ne konuşacağız ki? Ben seni bekliyorum deyip çıkıveriyor evden. Balkona çıkıp gidişine bakıyorum. Hani seni ilk kez yurt dışına gidişinde havalanına götürmüştüm ya. Anımsıyor musun? Birbirimize sımsıkı sarılmış, filmlerdeki gibi öpüşmüştük herkesin içinde. Uçak kalkana dek beklemiştim. Eve gidene dek hüngür hüngür ağlamıştım. Ben ne yapacağım bu 3 gün içinde şimdi? Nasıl yatacağım, nasıl uyuyacağım? Hep haberleri dinlemiştim. Düşen uçak var mı diye. Ya bir şey olursa, ya birini bulursa, ya kızlara bakarsa? Ve seni nasıl karşılamıştım havaalanında? O aşk değil miydi? Aşktıysa neden bitti? Bittiyse aşk değildi. Aşktıysa ve bittiyse o zaman aşk yoktur. Peki bu ne? Mehmet ne? Mehmet'in karısı telefon etti. Yalnız kalmışım, sıkılırmışım. Bu akşam onlara yemeğe gider miymişim? Benim sevdiğim yemekler varmış evde. Mehmet'e söylüyorum. O sıcacık gözleriyle evcilleşmiş yavru kurt köpekleri gibi mahzun, sevecen yüzüme bakıyor. Gelecek misin? Geleceğim diyorum. Gerçekten benim sevdiğim yemekleri yapmış. Sıcak, güzel bir ev. Abartısız, sadece döşenmiş. Çocuk beni kapıda karşılıyor, boynuma sarılıyor, beni çok seviyor. Üçü etrafımda pervane olmuşlar. Beni mutlu etmek için uğraşıyorlar. Benimle uğraşmayın, ben mutluyum. Ben yalnız değilim, ben Mehmet'i seviyorum. Senin kocanı, senin de babanı. Onu ben de seviyorum, sizi de seviyorum. Şimdi üçü de tam karşımda oturuyorlar. Kadın divana, Mehmet'in yanında oturdu. Çocuğu da ortalarına çağırdı. Bir resim gibiler. Üçü de öyle iyiler ki. Kadın gülümseyerek bana bakıyor. Ben gidiyorum diyorum. Teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi. İstersen bana da gelebilirsin ama ben senin gibi marifetli bir kadın değilim. Böyle güzel yemekler yapamam. Bu saatte yalnız gidemezsin. İstersen burada kal ya da seni Mehmet götürsün. Ne yapmak istiyorsun? Kadın alay mı ediyorsun? Sesin buz gibi şimdi. Hayır, ben yalnız giderim. Ben her saatte her yere yalnız gidebilirim. Mehmet de benimle birlikte aşağı iniyor, bana sarılıyor. Üzülme sevgilim, üzülme ne olur. Buna dayanamam diyor. Üzüldüğümü anladı. Ama neye üzüldüğümü ben bile bilmiyorum. Kapının önünde sarmaş dolaşız. Üçüncü katın camında bir gölge. Açık açık, büyük, kocaman bir gölge. Gölgeye baka baka ona sarılıyorum. Herkes görüyor. Komşular, bekçi, çocuklar, gölge. Yedi mahalle bizi görüyor. Görsünler. Hadi artık şu spirali çıkar da bir çocuğumuz olsun. Bak, durumumuz düzeldi artık. Tam zamanı. Bir çocuğumuz mu? Durumumuz düzeldi mi? Hangi durumumuz düzeldi? İlk günlerdeki gibi miyiz? Birbirimize dokunuyor muyuz? Konuşuyor muyuz? Birbirimize beğeniyor muyuz? Hangi konularda anlaşıyoruz? Hangi zevklerimiz bir? Durumumuz düzeldi mi? Ha, para olarak düzeldi, doğru. Senin için durum para demektir. Düzelmek para olarak düzelmektir. Ama benim sıkıldığım şeyler seni eğlendiriyor. Senin sevdiğin şeyleri sevmiyorum. Bunun farkında değil misin sen? Hangi durumumuz düzeldi? Hadi beni baba yap artık bakalım. Seni baba mı yapmak? Bakalım ben kendimi anne yapmak istiyor muyum? Benim düşüncelerim, benim isteklerim, benim sıkıntılarım neler? Bunları bir kez olsun, bir kez yarım saniye düşündün mü sen? Sana bir çocuk vereyim, seni baba yapayım demek. Kadınlığımın esas görevini yerine getireyim. Karnım şişsin, ben hamileyken sen beni aldat, oramda yüzlerce yırtık, içim parçalanırcasına çocuk çıksın, şişmanlayayım, şişman kalayım, işten kalayım, işten ayrılayım. Hep çocuğa bakayım, onun hastalıkları, onun eğitimi, onun üzüntüleri. Kendimi unutayım. Sen akşamdan akşama gel, çocuğu sev, okşa. Arada bir sustur şunu, yorgunum diye bağır. Ve seni baba yapmamın mutluluğunu yaşa. Ben de anne olmanın acısını. Hani sen ilk gebe kaldığında, o çocuğu istemiştin de ben daha genciz demiştim, aldırmıştık. Yine istiyorsundur değil mi? Aldırmamıştık Gürkan, aldırmıştım. O çocuğu ben isterken senin dediğin olmuştu, erkeksin diye. Evet, ben o çocuğu istemiştim çünkü öyle gerekiyor sanıyordum. Bize öyle öğretmişlerdi. Evleneceksin, hemen bir çocuğun olacak, yuvan, ailen olacak, mutlu kadın olacaksın. Mutlu kadın gibi yapacaksın. Evlenir evlenmez o adamın ileride bir yabancı olabileceğini bilmeden, o adamın bir gün gelip o sevdiğin, tanıdığın adamın olmayabileceğini bilmeden, bir gün ondan ayrılabileceğini düşünmeden bir çocuk yapmak gerektiğini sanıyordum. Bize öyle öğretmişlerdi çünkü. Kadının en kutsal ve tek görevi analıktır. Ancak ana olmayan kadınlar eksikliklerini telafi etmek için kendilerini yüceltmek isteyip iş hayatına atılır. Erkeklerle aşık atmaya kalkarlar. Hele bu kadınlar erkeklerde olan fazlalığın, penisin kendilerinde olmadığını öğrendikten sonra bu kıskançlığı içlerinden atamazlarsa hep bir eksiklik duygusuyla kendilerini göstermek için uğraşırlar. İş yaşamı onlar için güzel bir fırsattır. Ve işte bu yüzden erkeklerle yarışır dururlar. Bilim adamları bile böyle söylememiş mi? Evet, o zamanlar çocuğu istemiştim, gerekli sanıyordum. Kadın, evlilik, çocuk, vazgeçilmez bir üçgen diye sunulmuştu bana. Ama artık bilim adamlarının da canı cehenneme. Penisim yok diye yalnızca bu yüzden eksiklik duyup kendimi yüceltmeye, yükselmeye çalışıyorsam, eğer bu doğruysa, iyi ki penisimin olmadığını erkenden fark etmişim. Keşke öteki kadınlar da fark etselerdi böyle. Planlayalım. Nisan ayında doğsun çocuk. Durumumuz düzeldi. Durumumuz düzeldi. Düzeldi demek. Düzelen tek durum para. Para durumu. Bu sence her şey demek değil mi? Senin gücün para. Bir de sevişmek. Ve bu iki güç bir arada istediğin kadını sana sağlıyor. O kadını sana bağlıyor. O kadın mutlu mu? Ne duyuyor? Ne düşünüyor? Evin ortamı nasıl? Ülkenin ortamı ne durumda? Çocuk nereye doğacak? Hangi ortamda yaşayacak? Annesi babası yanında mı kalacak? Mutlu bir yuvada mı yaşayacak? Düşün Tanrı aşkına. Biraz düşün. Biliyor musun? Ben artık o çocuğu yıllar önce o arzu ettiğim gündekinden çok daha fazla ciddiye alıyorum. Neden susuyorsun? Doğurmak istemiyor musun yani? Susmuyorum. Doğurmayacağım. Sen benim çocuğumun babası olmayacaksın. Asla. Mehmet, karısı, ben, Gürkan yemeğe çıkıyoruz. Mehmet'le aşkımızı kimseden saklamak istemiyoruz. Herkes anlamalı, herkes bilmeli. Onunla karşı karşıyayız. Ayağım ayaklarının arasında, gözlerim gözlerinde. Karısıyla Gürkan bir şeyler konuşuyorlar sanırım. Artık ikisi de biliyorlar bizim birbirimizi sevdiğimizi. Gürkan, hadi şu konsere gidelim, çok güzel olacak diyorlar. Ben gidemem, yorgunum. Kafasını gazetesinden kaldırmıyor bile. Hadi ama ne olur, gidemem dedim ya. Gidemezsin demek. Benim de iki tane biletim var. Hadi gidelim eskisi gibi hadi. Ne yapmaya çalışıyorum ki ben? Hayır. Mehmet'in telefonunu çeviriyorum. Bir domuz gibi Gürkan'ın gözlerinin içine bakarak benimle konsere gelir misin? Biletim var diyorum. Hemen diyor. Gelip beni kapıdan alıyor. Gidiyoruz. Mehmet'in karısı telefon etti. Benimle bir şey konuşmak istiyormuş. Öğle yemeğinde buluştuk. İnanır mısın seni çok severim dedi. Ne tatlı kadın. Ama Mehmet'i de çok seviyorum dedi. Çocuğumuzu da. Ben de Mehmet'i çok seviyorum dedim. Nasıl söyleyebildim bunu? Adamın karısına. Ey aşk, sen insanın gözünü karartıyorsun. Peki ama ne olacak? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Biz boşanamayız. Buna imkan yok. O da beni boşamaz. Ben de onu dedi. Sizin boşanıp boşanmamanız beni hiç ilgilendirmez dedim. Bu sizin sorununuz. Ben onu seviyorum ve sevgim bitene dek beraber olacağım. Bunu kimse engelleyemez. Ağlamaya başladı. Kocam biliyor mu diye sordu. Sanıyorum biliyor. Daha bir şey konuşmadık ama. Çocuğum var, çocuğumuz var. Yapma, aklını kullan dedi. Ben de onu seviyorum hem de çok. Herkes kendi hayatını kendisi yaşıyor. Kimse kimseye yardım etmiyor. Senin için yapabileceğim bir şey yok dedim. Bana kim yardım ediyor ki? Olayı herkes öğrenmiş. Çünkü saklamıyoruz. Çünkü aşktan utanmıyoruz. Çünkü kimseyi aldatmıyoruz. Bilmesi gerekenler biliyor. Ama iş yerinde herkes bana karşı gibi. Garip. Ama Mehmet'le herkes eskiden olduğu gibi aynı. Arada bir gidip sırtını bile sıvazlıyorlarmış. Helal olsun kaptın kadını gibilerden. Oysa benimle eskisi gibi değiller. Dost olduklarım bile ilişkilerini yavaş yavaş kestiler. Faruk Bey çağırdı. Ne olup bittiğini biliyorum. Dikkat et. Seni severim ama ben bile sana yardım edemeyebilirim dedi. Mehmet'i bırakmalıymışım. Bırakmazsam çok fena olurmuş. Burası bir iş yeriymiş. Kuralları varmış. İş yeri ise bu kurallara siz neden uymuyorsunuz? Mehmet'ten vazgeçip sizinle birlikte olsam Zerrin'le aranız mı bozuldu? İş yerinin kuralları herkese çalışmıyor mu yoksa? Büyük patronun yaşamı çok mu kurallara uygun? Otellerde, odalarda binlerce sevgililer. O da evli, siz de evlisiniz. İşimi aksatmıyorum ki, işim çok iyi. Mehmet de benim aşkımdan size ne? Beni tehdit etmeye ne hakkınız var? Bu benim özel yaşamım ve insanlar hiç olmazsa özel yaşamlarında özgür olmalılar. İkiniz de evlisiniz. Eşleriniz duyarsa kötü olur. Sonunda duyabilirler dedi. Nefretle yüzüne baktım. Herkesin yaptıkları duyulabilir ve işin tuhafı bizim eşlerimiz olayı biliyor. O kadar şaşırdı ki Mehmet'i de çağırmış. Onu bırak demiş. Sabah saat 7'de Mehmet'le buluştuk. Bir yerde çay içiyoruz. Ne yapacağız? Onu kaybetmek istemiyorum. Başkaları yüzünden ondan olmak istemiyorum. Günde 100 kere seni seviyorum sözcüğünü duymaktan yoksun yaşayamam artık. Seni seviyorumlara çok alıştım. Onlarsız yaşayamam. Mehmet'in aklına tek bir şey geliyor. İşten ayrılmak. O ayrılınca iş yerinin kurallarına aykırı davranmamış olacağız. O zaman da kimse bana karışamayacak. Kimse bana baskı yapamayacak.